Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, İşte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Azer 1400 Hicri Kameri, 16 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi 21 Aralık 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Benim Müslüman Çocuğum ve İran'da Yenilikler isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, uluslararası camia Afgan halkına yeterli ilgiyi göstermeli dedi. Erşadi, Güvenlik Konseyi ırkçı İsrail'i Golan Tepelerinin işgalini sonlandırmaya mecbur etmeli dedi. İran hava sahasından geçen uçakların sayısında önemli artış kaydedildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimin olmayacağını söyledi. Yunanistan Başbakanı Türkiye'yi uyardı. Nebi Peres, Siyonist rejim İsrail'in Lübnan hava sahasını her gün ihlal ettiğini bildirdi. Londra'daki Belarus Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'a mültecilere mevcut durumdan daha fazla hizmet verme imkanı olmadığını belirterek, uluslararası camiadan Afgan halkının geçimine özel ihtimam göstermesi gerektiğini söyledi. Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile yaptığı görüşmede, İran'dan sunulan yardımların Afgan halkına İran tarafından sunulanlar karşısında çok düşük olduğunu söyledi. 520 bin Afgan öğrencinin İran'da tahsil gördüğünü ifade eden Emir Abdullahyan, İran'da bulunan Afgan vatandaşlarının aşılanmanın İran vatandaşları ile aynı anda yapıldığını belirterek, Afgan mülteci akımının yüksek olduğunu ve uluslararası yardımların çok az olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Afganistan'da daha fazla faal olmasını ve bu şekilde mülteci sayısının da azalmasına yardım etmesini ifade eden Emir Abdullahyan, Avrupa ülkelerinden bu konuda paylarına düşenleri yapmaları gerektiğini söyledi. Emir Abdullayan, Avrupa sınırlarında birkaç bin Afgan mülteci varlığı krize dönüşürken sürekli İran'dan yardım beklenip karşılığında sevgi dolu sözler sarf etmenin mümkün olmadığını söyledi. Grande'de İran'ın yeni mülteci Afganlara yardımlarının takdiri şayan olduğunu belirterek ve İran'ın Afganlı mültecilerle ilgili faaliyetlerinden önemli ve insani olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İran'ın pandemi, ambargolar ve geniş mültecilerden dolayı zor durumda olduğunu belirterek tüm bu sorunlara rağmen İran yüksek düzeyde mülteci kabulüyle uluslararası camiye yardımda bulunduğunu söyledi. Grandi, İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahdi ile yaptığı görüşmede komiserliği 40 yıldan beri mülteciler konusunda İran'la işbirliği içinde olduğunu belirterek Afganlı mültecilerin İran'a gelişleriyle İran ile işbirliğine başladıklarını söyledi. İran ziyaretinin amacının Afgan vatandaşlarına yardım olduğunu belirten Grandi, Taliban ile de görüştüklerini ve Afganistan'da istikrara yardım çabalarını arttırdıklarını söyledi. Grandi, geçen aylarda kuruma olan maddi yardımların arttığını ve kendilerinin İran'daki mültecilere daha fazla yardım yapmaya çalıştıklarını belirterek, İran'ın yardım talebinin anlaşılabilir olduğunu ve bu konuyu defalarca Avrupalı liderlerle görüştüğünü bildirdi. Görüşmede İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ise uluslararası ve Avrupa kuruluşlarını Afgan mültecilere karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Vahidi, Avrupalı taraflar İran İslam Cumhuriyeti'nin mültecileri kabul ettiğini ve bu nedenle göçmenleri kendi sınırlarına göndermekten çekinmediklerini düşünürken, İran İslam Cumhuriyeti'nin kapasitesi sınırlı ve bu konuda ciddi desteğe ihtiyaç var dedi. İran İçişleri Bakanı Amerika'nın Afganistan'daki tutumuna da değinerek Afganistan'daki mevcut durum Amerika tarafından belirlendi. Afgan halkının parasını bloke etti. Bugün Afgan halkının yaşadığı sıkıntıların ana nedeni de budur.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Zehra Irşadi, İran'ın Suriye halkının ülkelerine birlik ve beraberliğin sağlaması ve toprak bütünlüğünün koruması için yardımlarına devam edeceğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ırkçı İsrail'i Golan Tepelerinin işgalini sonlandırmaya mecbur etmesini istedi. Irşadi Suriye konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada Suriye halkının 10 yıldan beri çatışmalardan dolayı acı çektiğini belirterek bu acılara son vermek adına ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için siyasi bir çözüm için çabaların artmasını istedi. Aslan'ın süreci çalışmalarından devam edeceğini ifade eden Irşadi, bu yönde 21 ve 22 Aralık'ta uzmanlar oturumunun Aslan'a düzenleneceğini söyledi. Suriye Anayasa Komitesi faaliyetlerine değinen Irşadi, bu komite oturumunun bir an evvel oluşmasını ve faaliyetlerine hiçbir yabancı baskı olmadan devam etmesini istedi. Suriye, insani yardım ihtiyaçlarının artmakta olduğunu ve o ülke altyapısının ciddi zararlar gördüğünü ifade eden Irşadi, Suriye'de insani yardım ihtiyacının her gün artmakta olduğunu söyledi. İnsani yardımlar için mevcut faaliyetlerin yeterli olmadığını ifade eden Irşadi, gelen yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığı ve teröristlerin eline geçmediğinden emin olunması gerektiğini söyledi. Suriyeli avarilerin yurtlarına dönmeleri gerektiğini vurgulayan Irşadi, bunun önlenmesi için yanlış bilgiler yayılması konusunda ikazda bulundu. Irşadi, terör rejimi İsrail'in Suriye saldırılarını mahkum ederek Suriye'nin istediği zaman ve yerde bu saldırılara cevap verme hakkı bulunduğunu söyledi. Suriye topraklarından yabancı güçler tarafından işgal edilmesinin Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Irşadi, tüm işgal güçlerinin ön koşulsuz ve ivedilikle Suriye topraklarını terk etmeleri gerektiğini söyledi. Irşadi, Suriye krizinin barışçıl yollardan ve uluslararası hukuk çerçevesinde özellikle o ülke toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade ederken İran'ın Suriye halkına desteklerinden devam edeceğini söyledi.
İran Havalimanları ve İşletmeleri Şirketi Genel Müdürü Siyavuş Emirmekri, İran'ın hava sahasından geçen uçuşların kapasitesinin 132 rota üzerine günde 1800'e yükseldiğini söyledi. İran'a göre Siyavuş Emir Mekri dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada artık İran semalarından 132 güzergah üzerinden günde 1800 transit uçuş kapasitemiz var. İran semasında yabancı uçakların geçmesi uçak şirketleri açısından da son derece ekonomiktir dedi. İranlı yetkili ayrıca şöyle dedi. Uçağın ağırlığını, rotanın uzunluğunu ve sabit bir dolar katsayısını içeren formüle göre transit hızını belirledik. Yabancı hava yollarının İran semalarından geçmesi için diğer ülkelere mukayeseyle fiyatları daha da ekonomik hale getirmeyi düşünüyoruz. İranlı yetkili geçen yıl İran hükümetinden indirim izni aldık. Şimdi rotaları kısaltmayı düşünüyoruz. İran bölge ülkeleri arasında uçuşa yasak bölgelerin en çok olduğu ülke konumunda ve biz de bunu yapıyoruz dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dövizin getirisinin Türk lirasında kalarak ulaşabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası dolar ve euro kurlarında ciddi düşüş gözlendi. Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5000 ton altın bulunmaktadır diyen Erdoğan, ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşları ile yeni araçlar geliştirilecek diye konuştu. Erdoğan seçimin erkene alınmayacağını da bir kez daha ifade etti. TÜSİAD'a yüklenen Erdoğan, utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'e bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz dedi. Erdoğan'ın konuşması sonrasında dolar ve euro kurunda düşüş yaşandı. Dolar 14, euro da 16 liranın altına indi. Erdoğan'ın konuşması öncesinde dün dolar rekor tazeleyerek 18 lirayı, euro ise 20 lirayı görmüştü.
Öte yandan Ankara'da bakkal ve saha raporlarına göre temel gıda maddeleri fiyatları döviz piyasasındaki iltihaplanma ve dalgalanmalar sebebiyle her gün yeni bir fiyatla yükseliyor. Muhabirimizin Ankara'dan bildirdiğine göre sadece devlet sübvansiyonu olmayan mallar değil, vergiler de kurallarına uygun olarak müşteriden tahsil ediliyor ve devlet hazinesine ödeniyor. Türkiye halkı temel mal fiyatlarının son bir ayda katlandığını, günlük olarak dalgalandığını söylüyor. Aynı zamanda Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında son bir aydır hızlanan değer kaybı bu hafta başında da devam etti. Bazı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türk lirası müşterilerine hizmet vermeyi durdurdu. Tüketici fiyatları Kasım ayında yıllık %21.31 artış kaydetti. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedilmiş oldu.
Yunanistan Başbakanı Türkiye'yi Ege, Doğu Akdeniz ve Yunanistan'a karşı kışkırtıcı eylemlere son vermeyi çağırdı. Fars Haber Ajansı'na göre Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis dün yayınladığı bildiride Türkiye Avrupa Birliği ile ikili ilişkilerini normalleştirmek istiyorsa Ege, Doğu Akdeniz ve Yunanistan'a karşı kışkırtıcı eylemlerine son vermelidir dedi. Yunanistan Başbakanı Burgan mevkidaşı Kiril Petkov ile Sofya'da düzenlediği ortak basın toplantısında Yunanistan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde ilerleme görmeye hevesli dedi. Göç baskısı sonucunda Balkanların karşılaştığı zorluklara ilgili bir soruya Mitsotakis, Yunanistan ve Bulgaristan'ın dış sınırlarının Avrupa sınırı olduğunu vurgularken her iki ülkede bu sınırları insan hakları ile etkin bir şekilde koruyor dedi. Yunanistan ve Türkiye 2016 yılında göçü engellemek için AB-Türkiye anlaşmasına rağmen Yunanistan-Türkiye sınırında AB'ye sığınma talebinde bulunan sığınmacılar dahil olmak üzere birçok konuda uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.
Terör rejimi İsrail'de İbranice yayın yapan bir medya kuruluşu Siyonist Rejim Savaş Bakanı ile İç Güvenlik Bakanı'nın işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinleri bastırmak amacıyla 3 yeni askeri tugay oluşturma konusunda anlaştığını yazdı. Korsan rejim İsrail medyasından İsrail Home gazetesi Savaş Bakanı Benny Gantz ve İçişleri Bakanı Omer Barlow'un anlaşmasıyla güvenlik operasyonları veya ordunun devreye girdiği sırada olası protestolar kapsamında işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinleri bastırmak için 3 yeni askeri tugayın kurulacağını bildirdi. Gantz ve Barlow, üç yeni tugayın karmaşık görevlere katılmak için piyade ve zırhlı birlik subaylarının mevcudiyetiyle takviye edileceği ve tugayı işe almaktan ve eğitmekten Siyonist rejim ordusunun sorumlu olacağı konusunda anlaştıklarını bildirdi. Siyonist rejim Gantz şehrine yapılan son saldırı sırasında işgal altındaki topraklarda yaygın Filistin protestolarıyla karşılaştıktan sonra bu askeri tugayları kurma fikrini tasarlamıştı.
Lübnan Parlamento Başkanı gerginlik varsa sorumlu Tel Aviv'dir ve Siyonist rejim tarafından hava sahamızın her gün ihlal edilmektedir dedi. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği ortak basın toplantısında Lübnan ile Siyonist rejim İsrail arasında bir deniz sınırının belirlenmesi konusunu ele aldı. Nebih Berri müzakerelerdeki gecikmenin Lübnan ekonomisini etkilemesi ve krizin çözümünü geciktirmesi nedeniyle Siyonist rejimle deniz sınırlarının çizilmesinin Birleşmiş Milletler gözetiminde olacağı kararlaştırıldı. Ancak bundan sorumlu şirketler güvenlik bahaneleriyle çözüm sürecini erteliyorlar dedi.
Irak hükümetinin güvenlik medyası ekibi ülkenin doğusunda IŞİD terör grubuna ait gizlendikleri yerleri hedef aldığını bildirdi. Rusya Today haber kanalına göre Irak güvenlik medyası ekibi dün yayınladığı bildirdi. Müşterek Harekat Komutanlığı gözetim ve takibinde İçişleri Bakanlığı'nın bilgi ve soruşturmasına göre Irak Hava Kuvvetleri'nin ülkenin doğusunda savaş uçaklarıyla IŞİD terör örgütüne hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu arada Irak güvenlik yetkilileri ülkenin kuzeyindeki Neynova vilayetinde 4 IŞİD üyesinin tutuklandığını duyurdu.
Irak Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Amerikan birliklerinin Ahbar vilayetindeki Ayn el-Esed üssünden çekildiğini ve Amerikan güçlerinin önümüzdeki günlerde Erbil'deki El-Harir üssünü tahliye edeceğini duyurdu. Sputnik'e göre Irak Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tahsin el-Hafacı dün yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed üssünden çekilmesinin tamamlandığını ve üste yalnızca danışma güçlerinin bulunduğunu söyledi.
Suudi Arabistan'da El Kerame adlı sivil toplum kuruluşu Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite'ye Suudi hapishanelerinde yüksek düzeyde ve yaygın bir şekilde işkence yapıldığını bildirdi. Suudi rejimin muhalifi El Kerame, mahkumların temel haklarının ihlali konusunda ciddi endişelerini dile getirdi ve özellikle Suudi rejiminin 23 Eylül 1993'te işkence yasağını kabul etmesi üzerine komiteyi soruşturma başlatmaya çağırdı.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarına yeni tip koronavirüs salgını ve Rusya'nın tehditleri nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmeyin uyarısı yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Ukrayna'ya güvenlik yayınlanan seyahat uyarısında bu ülkenin durumunun kategori 4 seyahat etmeyin olarak güncellendi, bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise kararın Alman hükümeti açısından tamamen asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada Almanya'nın Rusya ile uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı temelinde görüş alışverişinde bulunmak istediği, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği kararın iki ülke arasındaki ilişkiye yeniden sıkıntı vereceği kaydedildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Belarus Büyükelçiliği saldırıya uğradı. Belaruslu diplomatlardan biri ağır yaralandı. Büyükelçilik binası zarar gördü. Pazar günü Londra'da yaşanan olayda bir grup önce Büyükelçilik binasının cephesine zarar verdi. Ardından olay yerine gelen Belaruslu diplomatlara fiziksel saldırı yapıldı. Bir diplomatın burnu ve dişi kırıldı. Beyin sarsıntısı geçirdiği belirlendi.
Ve son haberimiz, Amerika'nın başkenti Washington'un belediye başkanı koronavirüse yakalananların sayısında eşi benzeri görülmemiş bir artış olduğunu belirtti ve olağanüstü hal ilan etti. Irna'ya göre virüsün yayılmasını engellemek için 6 bölümden oluşan bir eylem planı açıklamayı planlayan Washington DC Belediye Başkanı Bozer, maske kullanımının salı ile 31 Ocak arasında halka açık yerlerde zorunlu olacağını söyledi. Amerika'da yeni tip koronavirüs salgında hayatını kaybedenler sayısı son 24 saatte 135 artışla 806.437'ye yükseldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Afganistan'la ilgili oturum etrafında. İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin temsilcilerinin 17. olağanüstü oturumu mevcut Afganistan gelişmelerini incelemek üzere pazar günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlendi. İslamabad'da düzenlenen olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı oturumu birkaç boyuttan ve açıdan dikkate değerdir ve üzerinde durulması gerekir. Birinci dikkat çeken mesele İslam ülkelerinin Afganistan meselesine dikkat etmeye ve bu ülke halkının acılarını hafifletmek için birlikte çalışmaya devam etmek isteğidir. Son aylarda Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesiyle ülkenin sorunları artmış, batılı çevrelerden sivil kurum ve kuruluşların Afganistan'ın ekonomik ve mali durumunun kolaylaştırılması yönündeki taleplerine rağmen ülkenin sorunları ve zorlukları giderek artmıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı da defalarca Afganistan'daki insani felaketler konusunda uyarıda bulunsa da bu baskılar devam etmektedir. İkinci dikkat çeken husus İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Afganistan konusu etrafındaki bu olağanüstü oturumun İslam ülkelerinin Afganistan hususunda bir araya getirmesi, İslam dünyasının en önemli İslami sorunlarından birini çözmek için birlik ve dayanışmasını göstermesidir. İran İslam Cumhuriyeti ve diğer İslam ülkeleri İslam işbirliğinin tezahürünü göstermek için Pakistan zirvesine bir temsilci göndererek İslam ülkelerinin haliyle ilgilendiklerini gözler önüne sermiş, özellikle de Afganistan'ın mevcut krizden çıkmasına yardımcı olmak istediklerini göstermişlerdir.
Pakistan zirvesinin üçüncü önemli yanı ise Taliban temsilcilerinin de bu oturuma katılmasıdır. İslamabad, hükümeti Afganistan özel konulu bu oturumun Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımayı amaçlamadığını belirtse de, grubun İslam ülkelerinin çeşitli konulardaki endişelerine cevap vermesi için Taliban temsilcilerinin bu zirveye katılması iyi bir fırsat İslam ülkelerinin sundu. Bu bağlamda kapsayıcı hükümet ve Afgan vatandaşlarının özellikle kadınların durumu ve hakları Taliban ile uluslararası işbirliği kolaylaştırmak için gereken haklara saygı duyulması olmak üzere kimi konuların ele alınması için çok iyi bir fırsat sağlandı. Bu da İslam ülkelerinden Afganistan'ın geleceğiyle ilgili endişelerinin giderilmemesi halinde Afganistan'da Taliban yönetimini tanıma konusunu ertelemeye devam edeceklerini pratikte gösterdikleri anlamına geliyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Afganistan konulu 17. olağanüstü oturumunun 4. dikkat çekici noktası, Afganistan'ın bayrak, belirli bir anayasa ve ülke halkına karşı sorumluluk, bölgesel ve uluslararası çevrelere karşı hesap verebilirliği, dahili uluslararası sembol ve özelliklere sahip siyasi bir birim olarak konumudur. Bu nedenle İslamabad zirvesinde Afgan ulusal bayrağı ile Taliban'ın varlığı, görünüşte bu sorumluluğu kabul ettiklerinden bir göstergesidir. Ancak daha da önemlisi, Taliban'ın tüm etnik kökenlerinin ve siyasi akımların ve kesimlerin katılımı ile kapsayıcı bir hükümet kurma vaatlerine yerine getirmesidir. Her halükarda İslamabad'ın Afganistan'daki varlığını pekiştirme hamlesi olmaması halinde Afganistan'ın Pakistan'ın çabalarıyla yaptığı görüşmeler verimli olabilir. Buna ilaveten Hindistan'ın Pakistan ile Afganistan'da bulunma hususundaki bölgesel rekabetinin şiddetlenmesine de dikkat edilmesidir. Bu rekabet bir yandan Afganistan'ın durumunu olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahiptir. Bu yüzden de Pakistan'ın tarafsız bir şekilde Afganistan gelişmelerinde rol oynaması büyük önem taşımaktadır. Nitekim son oturumlar da bu yönde değerlendirilirse iyi sonuçları olacaktır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Erivan'ın Bakü'nün talebine olumsuz tepkisi etrafında. Ermenistan hükümeti makamlarının çokça karşı çıkmalarına rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev hala Zengezur koridorunun korunması yönündeki iddialarını tekrarlıyor ve Nahçıvan'la erişimin Ermenistan topraklarından sağlanmasını talep ediyor. Bakü hükümetine karşı muhalefet kanadından bazı siyasi uzmanlar, ayrıca bölge düzenindeki birçok siyasi uzman ve çevrede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ermenistan topraklarından geçecek koridor ısrarını Türkiye'ye verilen hizmetler doğrultusunda değerlendiriyorlar. Halbuki Azerbaycan Cumhuriyeti zaten İran ve Türkiye ile ulaşım hatlarına sahiptir ve çeşitli yollardan komşularıyla bağlantı kurabilir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan'a yönelik talepleri Erevan hükümetine ek olarak Ermenistan halkının Zengezur Koridoru projesine karşı olduklarını gözler önüne serdiği bir ortamda tekrarlanıyor. Bu bağlamda 18 Aralık Cumartesi günü Ermenistan halkı ülkenin başkenti Erivan'da gösteri düzenledi. Koridorun Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devredilmesini Ermenistan halkına ve gelecek nesillere ihanet olarak nitelendirdi ve buna karşı olduklarını açıkça ifade ettiler. İlham Aliyev hükümetinin siyasetlerine bakıldığında Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın macera perest siyasetleri benimseyerek kendini belirginleştirmek istediğini söylemek mümkündür. Bu nedenle yanlış, hatalı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarına aykırı tutumlar içerisine girerek bu amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Örneğin İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde İspanyol El País gazetesine verdiği röportajda 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda ordunun ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının rolünden bahsetmeden tuhaf bir açıklama yaptı ve Azerbaycan Cumhuriyeti 21. yüzyıl savaşını İsrail ve Türk silahlarını bir arada kullanarak gerçekleştirdi ve Ermenistan'ı yendi dedi. Gerçekte Azerbaycan Cumhurbaşkanı zafere ulaşmış bir ülkenin liderliğindeyken ordusunun ve ülkenin Müslüman halkının yeteneklerini ve çabalarını görmezden gelmekte ve pratikte İsrail ve Türk İHA'larını bölgesel medyaya tanıtmak için bir araç ve propaganda sesi olarak görev yapmaktadır.
Tabii ki İlham Aliyev İsrail ve Türk insansız hava araçları için propagandayı ilk kez yapmıyor. Bu kez de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarını her zaman gibi göz ardı etmiş ve sadece yabancıların ürettiği malları abartmıştır. Tabii ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın yabancı ürünlerin reklamını yapmak zorunda kalmış olabileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda İlham Aliyev'in Zengezur koridorunu ele geçirme konusundaki ısrarı da yabancı hükümetlerin baskılarına bağlanabilir. Bu bağlamda Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin reformist lideri Ali Kerimli, geçtiğimiz günlerde Osman Kızı televizyon kanallarına verdiği bir röportajda İlham Aliyev'in Zengezur koridorunu ele geçirme çabalarıyla alay ederken şu değerlendirmede bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti artık hem İran hem de Türkiye üzerinden Nahçıvan'a bağlı olmasına rağmen Nahçıvan'a belirsiz bir yol bulmaya çalışıyor. Bu arada Azerbaycan hükümetine ve İlham Aliyev'in kendisinin propagandası, sahtekarlık, düzenbazlık ve yalancılıkla Zengezur koridorunun açılması ile birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının ve dünyanın merkezi haline geleceğine ileri sürüyorlar. Aslında Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Zengezur koridorunun işgal edilmesi konusundaki ısrarı sadece Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çıkarına olmayacak. İlham Aliyev'in gündeminde sadece bölge dışındaki bazı hükümetlere hizmet etmekte olacaktır. Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın tekrarlanan taleplerine ve Bakü ve Ankara medyasında yer alan söylentilere cevaben Ermenistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Meir Grigoryan şunları söyledi. Koridorun Azerbaycan Cumhuriyeti'ne sunulduğuna dair haberler asılsız ve yanlıştır. Ermeni hükümet yetkilileri AKİT olarak Minsk grubu himayesinde Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nı da tartışmanın önemli olduğunu düşünmektedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Azer 1400, Hicri Kameri 16 Cemaatül Evvel 1443 ve Miladi 21 Aralık 2021 Salı. Hicri Şemsi 30 Azer İran'da yılın en uzun gecesi olarak nitelendirilen Yelda gecesidir. Yelda veya Çille gecesi yerkürenin kuzey yarımküresinde yılın en uzun gecesidir. Bu gece sonbaharın son günü olan Hicri Şemsi 30 Azer'deki güneşin batmasıyla kışın ilk günü olan Hicri Şemsi 1'deki güneşin doğmasına dek olan zaman dilimidir. İran'da Yelda gecesinde yapılan kutlama merasimleri tarihi bir gelenektir. ...36 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Azer 1364'te eski Sovyetler Birliği ile Saddam rejimi arasında Irak'a gelişmiş silahlar ve askeri teçhizatların gönderilmesi için Irak'ın İran'a dayattığı zorunlu 8 yıllık savaş döneminde bir anlaşma imzalandı. Eski Sovyetler Birliği ile Saddam rejimi arasında münasebetlerin zorunlu savaş döneminde her alanda gelişmesi Rusların bölgeye yönelik ve İran'a karşı dış siyasetlerini takip etme fırsatı sağladı. Buna mukabil Iraklılar ise eski Sovyetler Birliği'nin siyasi ve askeri desteklerinden yararlanarak askeri teçhizatlar ve müsteşarların yardımlarını alabildiler. Yardım o kadar büyüktü ki Sovyetler Birliği Irak'ın askeri teçhizatının yaklaşık %60'ını sağladı. ...162 yıl önce bugün tarihi rivayetlere göre Hicri Kameri 16 Cemaatül Evvel 281'de Müslüman müneccim edip ve matematikçi Ebu Hanife Dinveri ve Fatihettin Nahif lügat, edebiyat, matematik ve nücum bilim dallarında geniş bilgiye sahip olan Dinveri, dini ve felsefe bilim dallarında da büyük yeteneğe sahipti. Dinveri bir botanikçi, tarihçi, coğrafyacı, yıldız bilimcisi ve matematikçi idi. Dinveri'nin ünlü eserlerinden biri bitkilerin bilgisine bağlı olan Kitab-el Nebat'tır. Sekiz yıl önce bugün 21 Aralık 2013'te Arap Birliği eski Genel Sekreteri İsmet Abdülmecid 90 yaşında vefat etti. Mısırlı bir diplomat olan Ahmet İsmet Abdülmecid 1923 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde doğdu. 1991'den 2001'e dek Arap Birliği'nin başkanıydı. Seçilmeden önce 1984'ten 1991'e dek Mısır Dışişleri Bakanı ve 1985'te Mısır Başbakan Yardımcısıydı. 1951'de Paris Üniversitesi'nden hukuk doktorasını alan İsmet Abdülmecid, 1951'de Arap Dünyası'nın Mevkileri ve Zorlukları adlı kitabı kaleme aldı. Ayrıca Mısır'ın Fransa Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Temsilcisi olarak görev yaptı. ...33 yıl önce bugün 21 Aralık 1988'de İskoçya'da Lockerbie üzerinde bir Amerika uçağının patlaması sonucu 270 kişi öldü. Olaydan kısa bir süre sonra Amerika ve İngiltere iki Libyalı bir yolcu uçağını bombalamakla suçladı ve iki ülkenin baskısıyla Güvenlik Konseyi 1992'de Libya'ya iki adamı barındığı için askeri ve petrol yaptırımları uyguladı. Ancak Libya ile Amerika-İngiliz anlaşmasının ardından iki suçlu 1999'da Hollanda'nın Lahey kentine iade edildi ve yargılandıktan sonra biri beraat etti, diğeri ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sonunda Ağustos 2003'te Libya bir Amerika uçağının patlamasının sorumluluğunu üstlendi ve mağdurlara tazminat ödedi. Yaklaşık bir ay sonra Güvenlik Konseyi Libya'ya yönelik yaptırımları kaldırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına talimat. Krizde yurttaşa destek olun.
Milli Gazete.
Kuyumcular satıştan çok alım yapıyor.
Yeni Asya.
İş dünyası tedirgin. İktidarı kulak tıkadıkça kriz büyüyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar, 19 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde ekonomik iflasın temelleri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hiçbir ekonomik kriz, hele hele bir iktidarın ekonomik iflası aniden durup dururken meydana gelmez. Bugünlerde yaşanan ekonomik krizde iktidarın sürekli olarak izlediği yanlış politikalardan kaynaklanan bir süreç sonunda ortaya çıktı, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu sürecin temel belirleyicilerini özetle şöyle sıralayabiliriz. 1. Demokrasinin temel kurum ve kuralları, seçimlerin güvenliği, seçilmişlerin denetlenmesi ve hesap vermesi gibi ilkeler ortadan kaldırıldı. 2. Her türlü liyakat dışlandı, sadakate önem verildi. Ülke hem siyaseten hem de ekonomik olarak akla ve bilime aykırı takıntılarla yönetilmeye çalışıldı. 3. Devlet gerek siyaset gerek ekonomi bakımından bütünüyle dışa bağımlı kılındı. 4. Dışa bağımlılık bağlamında ülke ekonomisi de gerek üretim gerek tüketim açılarından ithalata dayalı hale getirildi. 5. Cumhuriyet döneminin bütün sanayi yatırımları satıldı. Yeni yatırım yapılmadı. Endüstriyel üretim de ya ithalata bağlandı veya ithalat ile baltalandı. 6. Tarım yapılması engellendi. Çiftçinin tarlasını ekmemesi için para yardımı bile yapıldı. Tarımsal üretim ithalat ile ikame edildi. 7. Bütün yatırımlar inşaat sektörüne, yollara, köprülere, havaalanlarına yöneltildi. Müteahhitlere maliyetlerin çok üstünde ödemeler yapıldı veya maliyetlerin ve muhtemel gelirlerin çok üstünde ödeme güvenceleri verildi. 8. Vergilerden ve borçlanmalardan gelen iç kaynaklar yatırımlara yöneltilmekten çok iktidar mensuplarına ve yandaşlarına aktarıldı. 9. Alınan dış borçlar yatırımlarda kullanılmaktan çok iktidar mensuplarının ve yandaşlarının çıkarları için sarf edildi. 10. Piyasaların doğal işleyişleriyle iktidar mensuplarını ve yandaşlarının lehine müdahaleler yapıldı. Serbest rekabet kuralları ve girişim özgürlüğü ortadan kaldırıldı. 11. Hem tüm insanların hem de emeğin ve sermayenin güvencesi olan hukuk devleti tahrip edildi. Yaşam, mülkiyet, ifade, çalışma, girişim, sosyal güvenlik, eğitim, örgütlenme, muhalefet, medya gibi temel konulardaki hak ve özgürlükler zedelendi. Hukuk devletinin zedelenmesi iç ve dış yatırımcıları korkuttu. 12. Hukuk devleti tahrip edilince devlet ile birey ve birey ile birey arasındaki ilişkileri düzenleyen, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan adalet mekanizması da güvenilmez hale getirildi. Adalete güvenilememesi de iç ve dış yatırımcıların ülke ekonomisine katılımını engelleyen önemli bir faktör oldu. 13. Toplumun ortak değerleri, laiklik, farklı kimliklerin birlikte yaşaması, danışma, konuşma, etkileşim, uzlaşma ve dayanışma ruhu bütünüyle reddedildi.
Hem siyasete, hem kültüre, hem de ekonomiye kavga, dışlama, yabancılaştırma, düşmanlaştırma, ceberrutluk, kibir egemen oldu.
Taha Akyol 19 Aralık tarihli Karar gazetesinde krizin sebebi tek kişilik hükümet başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İçinde bulunduğumuz hazin duruma sürüklenmemizin sebeplerini iki açıdan araştırmalıyız. Biri yanlış politikalar, diğeri ve daha önemlisi bu yanlışları meclisin de hukuken yetkili kamu kurumlarının da engelleyememesi. Yanlış politikalar mı? Dış politikadaki yalnızlığımız ortada. Avrupa Birliği sürecinde kat ettiğimiz mesafede 15 yıl geriye düştük. 2004'te o zamanki AK Parti tarafından başlatılan ve Türkiye'ye çok şey kazandıran tam üyelik müzakereleri donduruldu. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamaktan dolayı yaptırım ihtimali var diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ekonomide ise son 6-7 yılda aşağıya gidişte dünyada emsalimiz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizleri indirtmek için 2014'ten beri Merkez Bankası'na yükleniyor değil mi? Üstelik Nas diyerek kendi politikasını kutsalmış gibi gösteriyor. Ama mahvi eğilmez grafiklerle açıklandı. Merkez Bankası emirle faiz indirdikçe Türkiye'nin risk birimi yükseliyor. Bu yüzden devletin kendisi ihtiyaçlarını karşılamak için %22 ile borçlanıyor. Türkiye'yi fakirleştiren, kaynakları tarım ve sanayi yerine tahvil faizlerine yönelten bu politikanın doğru olduğunu kim söyleyebilir? Peki yanlışlar niye bir noktada durdurulamıyor? Yanlış politikalara karşı 2014'ten itibaren Ekonomi Bakanları Ali Babacan ve Mehmet Şimşek Mayıs 2016'ya kadar da Başbakan Ahmet Davutoğlu direndiler, tasfiye edildiler. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince hiçbir denetim ve denge unsuru kalmadı. Referandumda %51.45 ile evet çıktıktan sonra 9 Temmuz 2018'de yayınlanan 703 sayılı kanun hükmünde kararnameden bir örnek vereceğim. Parlamenter sistemde herhangi bir bakanlığın ekonomiye dokunan bir karar alması şu aşamalardan geçerdi. Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu bakanın teklifi üzerine bakanlar kurulunca. 1. İlgili bakanlık, 2. Hazine, 3. Bakanlar Kurulu daha ayrıntılı olanlar da vardı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde 703 sayılı kanun hükmünde kararname ile bütün bu tür maddeler kaldırıldı, yerlerine tek kelime Cumhurbaşkanı yazıldı. Hangi bakan, hangi kurum imzalamıyorum diyebilir ki Cumhurbaşkanlığı sistemi tek imza sistemidir. Eskiden Merkez Bankası başkanı ve yöneticileri belli eğitim kalitesi ve uzun süre merkez bankacılığı tecrübesi olanlar arasında bakanlar kurulu kararıyla ve 5 yıl için göreve atanırlardı. Başkan yardımcıları ise politikacıların çevresindeki kişilerce değil, Merkez Bankası Başkanı'nın teklifiyle ve Hazine Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından üçlü imza ile yine 5 yıllığına atanırdı. Yanlış politika direktiflerine karşı laf dinlemiyorum deme erdemini gösterebilirlerdi. Fakat 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanına istediği an atama yetkisi verildi. Artık laf dinleyen bir merkez bankamız var. Faiz indireceğim diye durmadan dövizi ve devlet borçlarının faizini körüklüyor, piyasalar allak bullak oluyor.
İsfender Korkmaz 19 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde her şey artık dolara endeksli başlıklı yazısına yer veriyor. Asgari ücret muhalefetin de istediği şekilde bağlandı. Bugün için sorun kalmadı ama önümüzdeki yıl bu asgari ücretin de yetersiz kalacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bunun nedeni Türkiye'de artık TL'nin ikinci para haline gelmesi ve her şeyin dolara bağlanmasıdır. Uygulamada birçok sektörde siparişler ve teklifler dolar ve euro ile veriliyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İnşaatta en büyük kalem demir ve çimentodur. İkisinde de fiyatlar dolara endeksli olarak artıyor. Ulaştırma da hükümet dövizle anlaşmaları yasakladı fakat kendisi köprüler, karayolları ve geçitleri dolar üstünden talep garantisi verdi. Hazine müteahhitlerin dış borçlarına kefil oldu. Dolar arttıkça ulaştırma giderleri de aynı oranda artıyor. Aslında ekmek de dolara endeksli. Zira hem dolarla buğday ithal ediyoruz. Hem de çiftçinin gübresi, mazotu, traktörünün fiyatı dolar kuruna bağlı olarak artıyor. Nihayet kur artışı kendinden daha yüksek enflasyon yaratıyor. Eğer TÜİK doğru hesap yaparsa 2022 yılında enflasyon %50 ve üstüne çıkacaktır. Özetle hükümet eksi yüksek reel faizin TL'yi kullanım dışı bırakmasını ya hesap edemiyor ve anlayamıyor. Öte yandan yüksek kur zoruyla üretimi ithal bağımlılığından kurtaracaklarını sanıyorlar. İlk bakışta görünen yüksek kur nedeniyle fiyatı artan ithal girdi yerine içeride üretmek daha ucuza geleceğidir. Bu nedenle ikame yatırımlar artacak sanılıyor. Ama bunun için yatırım yapmak lazım. Uygulamada ise yatırım yapılmıyor. İki nedeni var. 1. Demokrasi ve hukuk altyapısı yok. Güven ortamı yok. Belirsizlik var. Yatırım için vizibilite yapılamıyor. 2. Diyelim ki güven var. Yatırım yapacak var. Ama teknoloji yok. Söz gelimi övündüğümüz Türk insansız hava araçlarının motorunu ithal ediyoruz. Türkiye'nin teknoloji üretmesi de mümkün değil. Zira Ar-Ge'ye ayrılan kaynaklar milli gelirin %1'idir ve teknoloji üreten ülkeler ise bu oran %2 ile %4 arasındadır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Değerli dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum adlı sohbetimizin 26. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Ailenin ardından çocuğun sosyalleşmesinde önemli rolü olan kurumlardan biri eğitim merkezleri ve okullar olduğunu belirttik. Bugün sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi geçen sohbetimizde çocukların yuvalara gitmesi ve gerekli gerekleri hakkında sizlere özetle bazı bilgiler verdik. bir çocuk yuvası veya okulun başarılı olmasını sağlayan en önemli konulardan biri, belki de vicdanlı ve çalışkan eğitmenler ve öğretmenlerin varlığıdır. Hiç şüphesiz ilkokul öncesi döneminde çocukların yeteneklerini tanımak, zeka, konuşma becerileri geliştirmek ise büyük önem taşıyor. Bu ihtiyaçları yerine getirmek için öğretmen ve eğitmenin önemli ve etkin rolü vardır.
Hiç şüphesiz bir eğitmen çocukların duygusal gelişmesini, yaratıcılık yeteneğini ortaya çıkartmak, onun davranış ve fiziksel gelişimine büyük yardımları olur ve tıpkı bir bahçıvan gibi hayatın renkli çiçeklerini koruyarak onları yetiştirir. Onun sevgi dolu eğitimiyle yetenekler filizlenir ve toplumda ilerleme ve yenilikçilik yaşanır. Öğretmenlerin yüce makamı ve konumu, dünyanın en büyük öğretmeni olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendini insanlığın öğretmeni olarak görmesi ve bu değerli özellikle övünmesi yeterlidir. Hazreti Muhammed öğretmenler ve onların değerli makamı için büyük değer verirdi. Öyle ki dualarında şöyle buyururdu: Allah'ım, öğretmenleri bağışla ve onlara uzun ömürler ver ve çalışmalarını kutlu kıl.
Dini ve ahlaki terbiye İslam dininde eğitmenlerin görevlerinden biridir. Öğretmen, ilim öğretmeni yanında öğrencilerde maneviyat ruhunu da öğrencilerde uyandırmalıdır. Cennet Gençlerinden Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam hayat veren sözlerinin birinde şöyle buyuruyor: Sapmış bir insanı hakkı tanımaya ve hakikate yönlendirir ve o da olumlu karşılık veren insan bir kolu özgür bırakacak kadar mükafat alır.
Çocuk ve genç yetişkinlerin manevi ve dini eğitimlerin en etkili yöntemlerinden biri onlara masallar ve öğretici hikayeler anlatmaktır. Hikayeleri dinleyen ve okuyanlar bu masalları takip ederek insanın başarı ve başarısızlık faktörlerinin sırlarını anlar ve böylece ilerleme ve mükemmelliğin nedenlerini kendisi için tespit eder. Kur'an-ı Kerim'in kendi muhataplarını hidayet ve terbiye etmekte dayandığı ve bazı bölümlerde işlediği en önemli, en etkin eksenlerinden biri bazı eski kavimlerin hikayesini aktarmak ve onların kaderi hakkında insanları düşünmeye davet etmektir.
Kur'an-ı Kerim genelde bu hikayelerin sonunda o kavmin helak olması veya felaha ulaşmasındaki başlıca sebepleri deniyor ve böylelikle muhatapları iyi ve kötü işlerin akıbeti hakkında düşünmelerini sağlıyor. Eğitmen ve öğretmen Kur'an-ı Kerim terbiye ve modeline örnek alarak bu kabiliyeti kendinde geliştirmeli ve bazı masallar, hikayeler ve eski kavim ve milletlerin hayat hikayesiyle değinmek istediği öğütleri muhataba aktarmalı ve onlarda seçken ve iyi davranışları teşvik etmelidir.
Çocuk yuvasındaki öğretmenin diğer önemli özelliği ise çocuklarla etkin ve doğru ilişki kurabilmesidir. Bu yüzden öğretmen, çocuklar yuvada bulundukları müddetçe bir nevi onlara annelik görevi yapmalıdır. Bu yüzden öğretmen çocuklara ilgisini, eleştirilerden kaçınmak veya en aza indirmek, özellikle başkalarının yanında onların hatalarını açıklamak ve suçlamaktan kaçınmak, onlara karşı esnek ve saygın davranmak, çocuklarda bir hata görünce huzurunu ve metanetini korumakla göstermelidir.
Çocukların şahsiyetinin gelişmesi, eksikliklerin ve hatalarının düzeltilerek telafi edilmesi sabır gerektiriyor. Öğretmen fiziksel ve ruhsal sağlığın yanı sıra sosyal ve insani ilke ve değerlere bağlı olmalıdır. Ayrıca oldukça iyi bir zihinsel güç ve yeteneği, genel teknik ve profesyonel bilgilere sahip olmalı, sosyal ilişkiler ve insanlar ve halka ilişkiler konusunda da gerekli becerilere ve yeteneklere sahip olmalıdır.
Gerçek eğitmen en derinden insanlara sevgi beslemelidir. Bu yüzden öğretmen öğrencisine ve baba ve evlatlarına karşı sert olmamalıdır. Tabii ki sevgiyi, bu yaşam iksirini ne kadar ve nasıl kullanılması da bilmek gerekir. Böyle eğitimde olumsuz etkileri olan aşırıcılıktan kaçınılmalı. Tabii ki eğitmen iyi huylu, sevgi dolu ve sabırlı olmanın yanı sıra aynı zamanda yanlış ve hoş olmayan davranışlar görünce de çocuklara doğru ve ilkeli davranmalı ve onları kontrol ederek yönetmelidir.
Çocukların istisnasız ve gayri irade olarak öğretmenlerin davranışlarından etkilendiği ve onlara doğru yöneldiği için seçkin ve iyi bir öğretmenin güler yüzlü olması gerekiyor. Öğrencilerin sadece öğüt, nasihat ve vaaz ile davranışlarını değiştirmeyeceğini bilmek gerekir. Ancak öğretmen ve eğitmenlerinde seçkin özellikleri görünce onların davranışlarında etkili olduğu ise bilinen bir gerçektir.
Eğitim uzmanları her zaman öğretmen ve öğrenci arasında duygusal ilişkinin altyapısının öğretmenin verdiği ders değil, ahlak ve davranışları olduğunu belirtiyorlar. Müslüman sosyolog İbni Haldun şöyle yazıyor: "Eğer bir öğretmen öğrencilerini eğitmek yolunda şiddet gösterip katı davranırsa, onlara üstünlük taslarsa, öğrenciler arasında coşku ve canlılığı yok eder. Tabii ki bu durumda öğrenciler yalan söylemeyi, kötü davranmayı, hile, sahtekarlık ve alçaklığı öğrenir ve maalesef bu konu onların davranış ve ahlakında kalıcı olur."
Çocuk için öğretmen muktedir bir kişiliktir ve bir öğretmen rolüne ek olarak aynı zamanda ahlak ve davranış modeli olabilir. Çocuk giderek öğretmenin fikir dünyası, ilmi ve görüş açısı ile bağlantı kurar ve birçok konuda onu taklit etmeye çalışır. Çocuk yoğun şekilde bilgi ve tecrübeli öğretmenin etkisi altındadır. Öğretmenin değer olarak bildiği şeye değer verir ve öğretmenin kötü ve çirkin bildiği şey hakkında aynı görüşe sahip olur.
Öğretmen bireysel ve bilimsel kabiliyete ilaveten yetiştirilmiş biri olmalıdır ve terbiyenin hedef ve amaçlarını iyi bilmeli ve yaptığı işin yol ve yordamını çok iyi bilmelidir. Öğretmen kendini değerlendirme ve eleştirme cesareti olmalı, kendi zayıf ve güç noktalarını iyi ait etmeli ve kendi eksikliklerini gidererek başkalarını ıslah etmekten önce kendi hatalarını düzeltmelidir.
Çocukları yetiştirmekte sabır gösterilmelidir. Çocuklar öngörülemezler. Bazen çocuklar aşırı yorgun veya açlar, kendilerini iyi hissetmezler ve öğrenmek için istekli değiller. Çocuk yuvalarının eğitmenleri eğitim programını buna göre ayarlamalı, böylece tahmin edilmeyen durumlarda strese düşmemeli. Sabırlı olmadan çok az sayıda eğitmen kendi mesleklerinde başarılı olurlar. Çocuklar öğretmenlerini çeşitli ve farklı durumlara maruz bırakırlar, stres ve umutsuzluktan baş ağrıtan karmaşalara kadar.
Eğer çocuklar üzülür veya kötü davranılırsa bir öğretmen sabırlı ve sakin olmalı. Böylece yaşanan gerginliği bertaraf edebilir. Ayrıca tüm çocukların öğrenme hızı ve oranı aynı değildir ve bu konu öğretmende umutsuzluğa sebep olabilir. Çocuk yuvasında olan çocuklar her gün sürekli öğrenmekteler ve diğer çocuklar ve öğretmenlerine karşı sosyal düzeyde uygun davranış biçimini öğreniyorlar. Bu yüzden eğitmenler her zaman ve her şartta en uygun davranışta bulunmaları gerekir. Eğitmenlerin sabırlı olmalarının tek zaruret sebebi sadece çocukların davranışı değil, ebeveynin istekleri ve zevkleri de sabırlı olmayı gerektirir.
Çocuklarla arkadaşça ilişki kurmak iyi bir öğretmenin en önemli özelliğidir. Öğretmenin bu becerisi çocuk ile daha yakın ilişkiye ve dolayısıyla onların daha iyi ve daha fazla öğrenmeye teşvik olmasına sebep olur. Bu sayede çocuklar sorularını daha rahat sorabilir ve bu da öğretmen ve çocuk ilişkisi yükselmesine ve öğrenmek için daha olumlu bir ortamın oluşmasına sebep olur.
Burada önemli olan konu ise öğretmenin dostça davranışının çocukların güvenini beraberinde getirmesidir. Güven duygusu öğrenim ortamında ilişkilerin daha da güçlenmesine ve randımanın artmasına sebep olur. Dostça bir tavırla bu güven ve rahatlık duygusu oluşurken öğretmen de çocuk zihninde kalıcı biri olarak yer edinir.
Muhterem dinleyiciler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programlarımızı www.parsley.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki yenilikler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'daki son bilimsel, tıbbi, kültürel, ekonomik ve askeri alandaki başarıları ele alacağız.
Bugünkü programımızı bilimsel bir konu ile başlamak istiyoruz. Bilimler, Atıf ve Bilim ve Teknoloji Denetim Enstitüsü Başkanı'na göre Scopus Uluslararası Atıf Mercisi'ne göre 2021 yılında bilimsel makale ve belge şeklinde araştırma faaliyetlerine uluslararası katılımın payı, diğer bir deyişle İran'ın bilimsel diplomasisi %34'ü ve son 20 yılın en yüksek oranlara ulaştı. Tabii ki 2021'deki bilgiler hala tamamlanmamıştır. Ayrıca 2020 ve 2019 ile karşılaştırıldığında İran İslam Cumhuriyeti'nin dünya bilimsel diplomasisinin büyümesi açısından %12,5'luk bir büyüme oranlarına sahip oldu ve Hindistan ile %0,14'lük bir farkla dünyada ikinci sırada yer aldığı ortaya çıkmıştır. Malezya %12'lik büyüme ile üçüncü sırada yer alırken onun sırası ile Tayvan ve Türkiye takip ediyor. Bilim ve teknoloji alanında diğer ülkelerle aktif, yapıcı ve ilham verici işbirliğini ve etkileşimi genişletmek, İslam İnkılabı lideri tarafından açıklanan genel bilim ve teknoloji politikalarından biridir.
Bilimler Atıf ve Bilim ve Teknoloji Denetim Enstitüsü Başkanı'na göre 2011 yılında uluslararası katılımlı makalelerin İran'daki toplam makale sayısı içindeki payı yaklaşık %16,5 olmuştur. Bu rakam 2016 yılında %19,7'ye daha sonraki yıllarda kademeli olarak artarak 2018'de %24'e, 2019, 2020 ve 2021'de sırasıyla %27,2, %30,5 ve %34'e yükselmiştir.
ISC Başkanı'na göre 2020'de uluslararası katılımla yayınlanan makalelerin payının 2019'a göre büyümesi hesaplandığında İran'da teknoloji, mühendislik alanının %18 ile en yüksek büyümeyi gösterdiği tespit edildiğini ardından %17 büyüme yaşayan beşeri bilimler alanının olduğunu belirttik. Tıp bilimlerinde de %13'lük büyüme ile 3. sırada yer almaktadır. Bir sonraki sıralarda %12 ile temel bilimler ve %11 ile sosyal bilimler, ardından %8 ile ziraat bilimleri yer almaktadır.
Üniversitede tıp ve genetik profesörü olan Arya Mani liderliğindeki Yale Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tıbbi bir buluşta alkolsüz yağlı karaciğer hastalığını ve insülin direncini tedavi etmeyi hedefleyebilecek bir gen keşfettiler. Araştırmacılar, NIAK1B genindeki mutasyonların metabolik sendrom adı verilen bir bozuklukla bağlantılı olduğunu buldular. Bu sendrom, kardiyovasküler hastalık ve diyabet riskini büyük ölçüde artırır. Hali hazırda yağlı karaciğer hastalığını tedavi etmek için çeşitli ilaçlar geliştirilmektedir. Ancak bu araştırma, bu genin alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ve insülin direncindeki rolünü araştıran ilk çalışmalardan biridir.
Araştırmacılar artan gen ekspresyonunun artan hiperlipidemi, yağlı karaciğer hastalığı, hepatit ve fibroz riskinin bir işareti olduğunu buldular. Ayrıca rapamisine duyarlı bir protein bileşeni olan mTORC2'nin DRK1B'ye müdahale ettiğini ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı olan hastalar için potansiyel bir tedavi hedefi olabileceğini bulmuşlardır. mTORC2'nin moleküler düzeyde aktivasyonu hücre çoğalmasını ve metabolizmasını düzenler. Bu insülin direnci geliştirir. DRK1B genenin hedeflenmesi ise insülin direncini azaltır.
Başka tıbbi başarı da Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Araştırma Enstitüsü'nün Hücre Tedavisi ve Rekonstrüktif Tıp Araştırma Merkezi ve Danimarka'daki Danstem Araştırma Merkezi ve Embriyo Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar ortak çalışmalarında insülin üreten pankreas üretmeyi başardılar. Bunun diyabet hücre tedavisi için yararlı olacağı da söylenmektedir.
Projenin baş araştırmacısı Dr. Yasir Tahmendi'ye göre son yıllarda bir kök hücre kaynağından vitro pankreas organı veya organoidler üretmek için birçok çaba sarf edildi. Bu organ benzeri organoidler hastalıkları tanımlamak için bir model olarak veya diyabet gibi hastalıklar için hücre tedavisi için bir örnek olarak kullanılabilir. Bu amaca ulaşmak için insan vücudunda pankreasın doğal gelişiminde rol oynayan hücre tipleri yakından incelenmiştir. Bu nedenle bu projede pankreas mikro partiküllerinin üretiminde pluripotent kök hücre teknolojisi ve birkaç hücre tipinin 3 boyutlu kültürü incelenmiştir.
Bu araştırmacı şöyle diyor, dünya çapında diyabet tedavisine yönelik farklı yaklaşımlar vardır. Yaptığımız proje diyabet hücre tedavisi alanında olup gelecekte kan şekerini kontrol edemeyen kişiler için de kullanılmasını umuyoruz. Bu proje kök hücreler kullanılarak ve organa benzer veya organoid üretim teknolojisi kullanılarak insülin üreten hücrelere dönüştürülerek yapılmıştır. Bu projede laboratuvarda insülin salgılayan hücreler üretmeyi ve bu üretimi iyileştirmeyi başardık.
Royan Araştırma Enstitüsü Üretim Üyesi, ön hayvan laboratuvar çalışmaları veya bu çalışmaları tamamlayarak seri üretim aşamasına geçebileceğimiz ve fon sağlanırsa klinik deneyler yapabileceğimiz ön klinik çalışmalar yaptık. Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejim gibi sınırlı ülkeler 2020 yılında birinci ve ikinci faz klinik denemelerine başlamış ancak tedavi sürecini henüz tamamlamamışlardır. Bu tür hücre tedavisi halihazırda tip 1, diyabetli kişilerde kan şekerini düzenlemeyen alışılmış yöntemlerle beraber kullanılmaktadır. Ancak biyomedikal teknolojinin ve doku mühendisliğinin ilerlemesiyle bu hücreleri kapsüllere koyup bu tip diyabet hastalarına verebileceğimizi umuyoruz. Bu sayede insülin salgılayan organları içeren kapsülü şeker hastalarının cilt altı dokusuna da bağlayarak immuno sopresif ilaç kullanımını azaltabilir veya ortadan kaldırabiliriz diye konuştu. Bu projenin sonuçları yakın zamanda iki prestijli uluslararası dergide Stem Cell Reviews and Reports ve Secular and Molecular Life Science'de yayınlandı.
Suyun dolma noktası su moleküllerinin dolmaya başladığı başlangıç noktasıdır. İlk değişiklik yüzeyde soğuk havaya maruz kalan moleküllerde meydana gelir ve oluşturdukları buz kristalleri de komşu molekülleri donmaya teşvik eder. Bu işlem tüm su buza dönüşene kadar devam eder. Her damla su 0 santigrat derecede -38 santigrat derece arasında bir noktada donacaktır. Ancak yeni bir çalışmada araştırmacılar bazı küçük damlacıkları -44 dereceye dek buz tutmayan halde tutmayı başardılar.
Araştırmacılara göre anahtar konu suyun temas ettiği yüzey türüdür. Buz kristalleri sert düzeylerde kolayca oluşur. Ancak yağlar veya jeller gibi daha yumuşak düzeylerde donmaya daha uzun süre ihtiyacı vardır. Ayrıca daha küçük damlacıklar daha büyük damlacıklardan daha uzun süre sıvı halinde kalabilir. Houston Üniversitesi'nden araştırmacılar ile işbirliğinde Hadi Kasım'ı suyun buza nasıl dönüşünü daha yakından incelemek için deneyine yürütmek için 100 nanometrelik normal damlacıklar yerine 2 nanometrelik su damlacıkları kullandı. Bunu yapmak için araştırmacılar anodlanmış alüminyum oksitten yapılmış bir zarın gözeneklerinde suyu tuttular.
Nanopartiküller yüzeysel arayüzünü yumuşak tutmak için oktan yağı ile çevrelenmiştir. Bu çalışmanın sorumlu yazarı Hadi Kasım'a göre birkaç nanometre ölçeğinde birkaç damla suyun dolma sıcaklığını değiştirmek için deneysel araştırma çözülmemiş bir zorluktu. Ancak su damlacıklarının dondurma sürecini bir yerden incelemeyi başardı. Bu bulgu uçak, rüzgar türbinleri ve diğer kritik altyapı yüzeylerinde buz oluşumunu azaltmak için yeni yöntemler geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu yöntem aynı zamanda gıda dondurma sistemlerinin geliştirilmesine veya vücut dokularının onlara zarar vermeden donmuş halde kalmasını sağlayacak yeni cihazların üretilmesine de yol açabilir.
UNESCO Uluslararası Müzik Konseyi'nin 39. Genel Kurulu 25 Kasım 8 Aralık tarihleri arasında düzenlendi ve yeni yönetim kurulu başkanı üyeleri de belirlendi. Bu dönemde Avrupa Besteciler Birliği Başkanı Alfonso Caraboda önümüzdeki 2 yıl için konsey başkanlığına seçildi. Bu seçimde Ses Yapımcıları Birliği'ne aday olan İranlı araştırmacı ve yayıncı Ardavan Caferiyan önümüzdeki 2 yıl için ikinci kez yürütme kurulunun asıl üyelerinden biri olarak seçildi ve bu konseyi üyeliğini sürdürdü. Diğer üyeler ise Belçika, Fransa, Amerika, İrlanda, Kamerun, Norveç ve Lübnan'dan seçildi.
UNESCO Uluslararası Müzik Konseyi 1949'da kuruldu ve 150 ülkeden 177'den fazla üyesi vardır. Konseyin ana faaliyet alanı müzik alanında yasal koruma önlemlerinin kabul edilmesi ve hükümetler, yasama organları ve uluslararası müzik aktivistleri düzeyinde temel müzik haklarının geliştirilmesidir. Müzik Konseyi UNESCO'ya danışma organı olarak destek verir ve UNESCO'nun başkentinden faaliyetlerini yönetir.
İran müziğinin bestecilerinden ve araştırmacılarından Sohel Selimzade, Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen Recreate Festivali'nde orkestra bölümünün kazananlarından biri olarak Tebristan Rapsodisi adlı eseriyle tanıtıldı. Farklı ülke ve kültürlerin klasik veya folklorik eserlerinin yeniden yapılması ve yorumlanması amacıyla oluşturulan festivale farklı ülkelerden 150'den fazla sanatçı katıldı.
Müziğine Babek Şahreki nezdinde kemanla başlayan besteci, aranjör ve müzisyenlerden olan Suhey Selimzade keman öğrenmenin yanı sıra beste ve aranjmanın temellerini de bu sanatçıyla birlikte öğrenmeye devam etmiştir. Selimzade 24 yaşında Rames Kuliyev, Etibar Kasımbeyli, Vahit Esedullahi ve Nasır Rahimi gibi sanatçılarla işbirliği içinde ilk resmi albümü Sarı Gelin'i çıkardı.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Emir Abdullahyan, uluslararası camiadan Afgan halkının geçimine ihtimam göstermeyi istedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri, İran Göçmen Kabul Programı ile uluslararası camiaya yardımcı olur. Erşadi, Güvenlik Konseyi ırkçı İsrail'e Golan Tepelerinden işgalini sonlandırmaya mecbur etmeli. Erdoğan erken seçim olmayacağını vurguladı. Türkiye'de temel mal fiyatlarındaki dalgalamalar büyüyor. Yunanistan Başbakanı Türkiye'yi uyardı. Terörist İsrail rejimi Filistinlileri bastırmak için 3 tugay oluşturuyor. Nebih Berih, Siyonist rejim Lübnan hava sahasını her gün ihlal ettiğini belirtti. Irak'ın doğusunda IŞİD sığınağına hava saldırısı düzenlendi. Amerika askerleri Irak'taki Ayn el-Esed üssünden çekildi. El-Harir üssü yakında boşaltılacağı belirtildi.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.